Akdeniz'den Tonoslara programımıza devam ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, 10 haberleri sonrasında selamladık sizleri güzel bir gün dileklerimizle. Her sabah olduğu gibi, evet, güzel bir dünyada yaşamayı istiyoruz. İşte konuyla ilgili olarak hemen bağlantıyı kurmak istiyorum. Değerli konuğumuz var stüdyomuzda, Sayın Murat Koç. Çok iyi tanıyorsunuz artık. Öncelikle Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Doçent Doktor Murat Koç'a hoş geldiniz demek istiyorum.
Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teknik ekibe, dinleyicilerimize saygı ve selamlarımı gönderiyorum.
Evet, bir diğer konuğumuz da Güney Güvenlik Okulu Başkanı Sayın Cengiz Fırat Birgin. Siz de hoş geldiniz.
Hoş buldum efendim. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim.
Çok teşekkür ediyoruz bizler de. Önemli konuları konuşacağız. Yine dünyamızla ilgili gelişen gelişmeleri, bölgemizle ilgili gelişen birçok detaya aslında parmak basmaya çalışacağız. Şimdi birçok şey yaşanıyor dünya üzerinde. Tarihte böyle geçmişe baktığımızda savaşlar var. Hakikaten birçok tarih tekerrürden ibarettir sözüyle de bir toparlamak istiyorum aslında. Evet. Söylenecek çok söz var çünkü. Günümüzde de yaşanan birçok anlamda karışıklık var. Nasıl değerlendirmek istersiniz? Biz sizin çok hani önem veriyoruz değerlendirmelerinize.
Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Teveccüh gösteriyorsunuz efendim. Çok teşekkür
ederim. Bu konuda
ediyorum.
Sözü size bırakacağım. Susuyorum hemen.
Sağ olun Emine Hanım. Emine Hanım, gerçekten de endişe edilecek kadar yoğun ve büyük bir kaos döneminden aslında dünya geçiyor. Latin Amerika ülkelerinden, Güney Amerika'dan, işte Afrika'daki ülkelere, Orta Doğu'daki, işte hepimizin de takip ettiği Suriye, Irak, İran etkileşimlerine, oradan Afganistan'a kadar uzanan o büyük
açlıklar,
coğrafyada
yaşanan birçok, evet, sıkıntılar,
hem iç çatışmalar, hem, evet, devletler arası çatışmalar, hem de bunlardan etkilenen insan topluluklarının yaratmış olduğu büyük ve aslında teknik anlamda sonuçları da bazılarının öngörülemez etkileşimler var, negatif etkileşimler. Bazıları savaşa varan, İşte çatışmacı gelişmelerden tutun da işte bugün içinde bulunduğumuz sosyal olaylara kadar. Şimdi aslında geriye doğru baktığımızda insanlık tarihi, sizin de o tarihin tekerrür noktasına gönderme yaptığınız gibi, aslında tarih boyunca jeostratejik şekillendirmeler, güç boşlukları ve bu güç boşluklarının doldurulması, yani güç geçişleriyle hep anılmış. Jeostrateji ve coğrafyaların şekillendirilmesi, devletlerin ortaya çıkışı hep bu etkileşim süreçlerinde ortaya çıkmış Emine Hanım. Yani bu etkileşim bugüne özgü bir şey değil. Fakat bugün şekli değişik.
Dengeyi işte oluşturmak, evet, evet, gerekiyor.
Önceden tek kutup.
O ortamı hazırlamak gerekiyor.
Aynen, aynen dediğim.
Uzlaşmak gerekiyor.
Uzlaşmak gerekiyor. Fakat bugün itibariyle uzlaşacak o kadar çok taraf var ki. Önceden tek kutuplu dünya düzeninde ya da iki kutuplu dünya düzeninde taraflar bir iki, evet, işte değişiyor ve bunların işte biraz böyle birlikte hareket ettikleriyle beraber senaryo böyle daha küçük bir düzlemde cereyan
ama ediyordu. Çoğaldıkça,
ama bugün multipolar bir,
evet,
dünya düzeni var.
Evet.
Çoklu bir dünya düzeni. O kadar uzlaşmak için arayüz olunan konu var, fakat bunların çoğu çatışmacı alanda olduğu için bunlardan uzak durmak durumunda kalıyor ve bir şekilde uzlaşma yerini çatışmalara bırakıyor. Şimdi önceden güç geçişi Emine Hanım tarihte yatayda oluyormuş. Yani işte Atina'dan Roma'ya güç kaymış. İşte Bizans'tan Osmanlı'ya güç kayışı. İşte Cermen'den Prusya'ya güç kayışı vesaire falan gibi böyle bir etkileşim hep yatayda cereyan. Ama bu yüzyılın başından itibaren artık güç geçişi ve bu geçişlerle ilgili hareketler dikeyde cereyan ediyor. Yani bir global yapı aslında tüm güç geçişlerini kontrol ediyor. Bunlar diyor ki, uygulama şu şekilde. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'ne bakınca bir güç boşluğu yaratıyor. Sonra oraya askeri olarak bir krizle müdahale ediyor. Sonra oraya çok uluslu şirketleriyle para kazanmak üzere geliyor. En son nihai askerlerini gönderiyor. 1948'den beri Amerika Birleşik Devletleri böyle güç boşluğu alanlarına yaklaşık 300 bin civarında asker göndermiş. Fakat bugün itibariyle o çoklu dünya sisteminde çok bu maliyetli bir şey. Onun için ki şimdi proksiler oluşturuyorlar. Delege ettikleri unsurlar oluşturuyorlar. Örgütler oluşturuyorlar. Diyorlar ki mesela çok net bir terör örgütü var. Dünya biliyor, PKK terör örgütü. Yanına bir tane böyle başka bir unsur koyup diyor ki ikisi bunların çok legaldir. Bana da zaten yardımcı olmuşlardı. Kendi yarattığım düşmana yardımcı olmuşlardı. Lütfen bunları da legalleştirelim. İşte ben biraz enerji de vereyim. Onlar minik bir devlet de olsunlar. Ben bunlarla ticaret yapayım. İşte çeşitli müttefiklerimin, ki İsrail oluyor bu, onun güvenliğini sağlasın. Ama buna karşı çıkacak unsurları da alanda etkisizleştireyim. Kaotik bir ortama doğru götüreyim. Ve bunları da genellikle enerjiye yakın bölgelerde yapıyorlar. Şimdi şu oturduğumuz yere 71 mil uzaklıkta. Evet. Zaten bizim oturduğumuz yere. Evet. 71 mil uzaklıkta 9.8 trilyon kübik fitlik bir hidrokarbon yatağının hemen yanı başında duruyoruz. İlk önce buraya domine etmeye çalışıyor. Evet. Hemen Körfez'i Körfez İşbirliği ülkelerini. Hemen Hazar'daki ülkeleri bunları domine ederek aslında biraz önceki kaotik etkileşimi bunların arasında dengelemeye çalışıyor. İşte aslında hikayenin genel görünümü bu. Türkiye'de ne yapıyor? Bu alan içerisinde kendi menfaatine olmayan, gelecek nesillerini engelleyecek bölge insanı, Orta Doğu halklarını derinden yaralayacak girişimlere karşı bir duruş sergiliyor. Kendi menfaatini koruyor. Vay bu böyledir diye üstümüze gelen Avrupa Birliği'nden tutun da Amerika Birleşik Devletleri ve efendim yaptırımları ve bize aba altından sopa göstermeye kadar varacak etkileşimleriyle beraber aslında çatışmanın biz bu yönünü görüyoruz. Evet. Aslında herkes gelecekle ilgili bir tasarımı garanti altına almaya çalışıyor ki işte Cengizler'in de katıldığı, Sayın Başkan'ın da katılmış olduğu İstanbul'daki güvenlik konferansı bunu anlamlandırmaya dönük bir şeydi. Acaba dünyada neler oldu?
Evet.
Yani Türkiye ve yakın çevresindeki bilim insanları bu konuyla ilgili ne düşünüyorlar sorusuna cevap aramaya biz de bunun bir parçası olmaya gayret ettik. Evet. Ve İstanbul'da biz de yerimizi aldık. Herhalde Cengiz bu konuda bu biraz önceki benim anlattığım kaotik tablonun akademik yönünde de neler konuşulduğunu söyleyecek.
Şimdi hemen izninizle Cengiz'e söz vermek istiyorum. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi söze ilk başlarken hep yatay bir güç birlikteliği vardı dediniz.
Evet.
Şimdi elbette ki değişiyoruz, gelişiyoruz. Hedef tamamen yukarıdan aşağıya yol izliyor dediniz.
Evet.
Bu biraz da bizi de ilgilendiriyor.
Çok.
Coğrafi anlamda haritalara bakıldığında. Uluslararası uyulması gereken kurallar elbette ki var.
Uluslararası hukuk var.
Hukuk işte bu çerçevenin dışına çıktığında sıkıntılar yaşanıyor.
Herkes de çıkıyor. Bize gayri meşru bir şeyleri meşru diye dayatmaya çalışıyorlar Emine Hanım.
Evet. Şimdi işte bunun için alınması gereken bazı etkinlikler düzenleniyor. Güvenlik konferansları ya da bu konuyla ilgili neler yapılmalı gibi sempozyumlar, birçok toplantılar düzenleniyor. Geçtiğimiz tarihlerde değil mi efendim?
Evet.
Tam tarihi paylaşabilir miyiz?
6-8 Kasım arası efendim.
Evet, 6-8 Kasım tarihlerinde İstanbul Güvenlik Konferansı'na katıldı Güney Güvenlik Okulu Başkanı Sayın Cengiz Fırat Birgin. Şimdi oradan izlenimlerinizi dinleyicilerimizle paylaşmanızı rica edeceğiz.
Teşekkür ederim. Efendim biz Güney Güvenlik Okulu'nu temsilen 3 arkadaşımla beraber 6-8 Kasım'da İstanbul Güvenlik Konferansı'na varlığımızı gösterdik. Üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık.
Evet.
Bu yıl 5.'si düzenlenen ve Türkiye Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM tarafından organize edilen İstanbul Güvenlik Konferansı'nın bu yılki teması yeni dünya ekonomi ve güvenlik mimarisiydi. Tabii ki artık dünyamız ekonomik temeller üzerinden siyasete dönüşünde gösterilen çabalar üzerinden şekillendirildiği için konferansın bu yılki temasını biz oldukça anlamlı bulduk. Tabiri caizse Güney Güvenlik İstanbul Güvenlik Konferansı'nın temel çıtası bugünün ve yarının güvenliğini anlamak ve anlamlandırmak. Bu çerçeve içerisinde 3 farklı eş etkinlikle beraber konferans çok katmanlı bir hal aldı. Bunlardan ilki belki de en önemlisi Körfez Güvenlik ve Savunma Forumu'ydu. Türkiye'nin de önemli inisiyatifi vardı. Bu arada şunu da belirtmeden edemeyeceğim hocam. Konferansın iletişim sponsoru TRT'ydi. Buradan da kendilerine sesini dünyaya duyurduğu için bu konferansın teşekkür etmeye
borçluyum. Her zaman bu çabaya minnettarız. Millet olarak milletin kalbinden çıkan bu çok tarihi kökenlere sahip, fikre sahip kuruma da saygılarımızı, tüm çalışanlarına da sevgilerimizi gönderiyoruz.
Bir çalışan olarak görüyoruz artık
ben,
Sayın Koç'un.
Ben de öyle hissediyorum kendimi.
Evet efendim.
Şimdi bu noktada Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu'nun temel dinamisi Türkiye'nin iradesi olmadan, Türkiye'nin katkısı olmadan Körfez'de savunmada ve güvenlik anlamında bir istikrarın sağlanamayacağıydı. Bu yüzden özellikle burada bölgeden gelen önemli komutanlar şunun altını ısrarla çizdiler. Bölgeye artık tehdit unsuru değil, bölge istikrarına katkı sağlayacak bir İran'ın oluşturulması için Türkiye'nin arabulucu rolü üstlenmesi gerektiğini vurguladılar. Bu konuda önemli bir irade ortaya koyuldu ve şu özellikle belirtildi: Türkiye olmadan Körfez'de güvenlik ve istikrar sağlanamaz.
Çok bir önemli defa, bir dönemde İran'ın bu kadar da karıştığı aslında bir dönemde gündeme getirilmesi de bence çok önemli. Evet.
Bunun altını önemli çizdik. Daha sonra Türkiye Afrika Güvenlik Savunma ve Uzay Forumu'nda özellikle ülkemizin Afrika'daki yatırımları, TİKA'nın yatırımları, bölgede açmış olduğumuz hastaneler, bölgede açmış olduğumuz su kuyuları ve bunlara ek olarak yapılan sosyal hizmetlerle Türkiye'nin bölgedeki varlığının önemi bir kez daha vurgulandı. Ancak buna ek olarak Afrika'dan gelen önemli devlet adamları ve bürokratların özellikle endişelendiği bir husus var ki Çin. Bugün Çin Afrika'daki en büyük yatırımcı ülke konumunda, ancak Afrikalı yetkililer, Afrika iradesi şunu endişeyle düşünüyor: acaba Çin Afrika'da emperyal amaçlar güdüyor mu? Yoksa tamamen barışçıl bir yumuşak güç kullanımı ve kıtada sadece ticari ilişkiler kurma üzerine mi ilerliyor? Bu belki de Türkiye Afrika Forumu'nun en kilit noktasıydı. Çin'in Afrika'daki varlığının temel amacı ne? Hemen akabinde geleceğin güvenliği başlığı altında otonom silah sistemleri, bu otonom silah sistemlerinin hukuki boyutu, yapay zeka, derin öğrenme ve orduların artık yeni modernizasyon çerçevesinde giderek otonomlaşması ve bu otonomlaşmanın geleceğe dair yansımaları, gelecek projeksiyonları üzerinde durulmaya çalışıldı. Burada geleceğin güvenliği ana teması altında önümüzdeki 50 yılın, 100 yılın içerisinde savaşların nasıl dönüşeceği, orduların nasıl dönüşeceği, askerlerin kazanacağı yeni kabiliyetler ve ekipmanların önemi vurgulandı.
Çok önemli Emine Hanım. Neden? Aramco saldırısı oldu biliyorsunuz. Yine burada da biraz değinmiştik geçtiğimiz programlarda. Bu Aramco saldırısı aslında bir drone sürüsünün çok teknik bir etkileşim, yapay zeka, aynı zamanda otonom özellikleriyle beraber petrol tesislerine saldırmasıydı. Yani düşünün ki GPS'ten bağımsız herkes birbiriyle etkileşim halinde, birbirlerine haber verip hedefleri tespit edip vuran sistemler. Bu bütün harbin boyutlarını, her şeyini değiştiriyor. Sayın Başkan da buna gönderme yapıyor. Belki güvenlik konferansında güvenliğin, savaşın şimdi yeni değişen boyutu, ki Allah'tan Türkiye şu anda milli savunma silah sanayi sistemiyle bu teknolojiyi yakalamış durumda.
Çok şükür ki.
Bizim de kendimize aitlik artık böyle drone teknolojilerimiz, otonom silah sistemlerimiz var. Onun için ki bunları söylerken bir de gururla söylüyoruz. Tabii ki savunma amaçlı bunlar.
Elbette
yine
ki.
Biz barış maksatlı kullanıyoruz. Elbette ve kendimizi ki. Korumak için, menfaatlerimiz için kullanıyoruz. Ama böyle de bir
değişen dünyaya da ayak uydurmak gerekiyor.
Evet, bir noktaya da ulaştığımızın da özellikle altını çizmemiz lazım.
Evet.
Tabii geleceğin güvenliğinden konuşup da siber güvenliğin önemine vurgu yapmadan olmaz.
Elbette
bugün
ki.
Belki dinleyicilerimiz konuya pek vakıf değillerdir, ancak Türkiye günde yüzlerce siber saldırıya maruz kalmakta. Bu konuda bizim iç güvenlik birimlerimiz siber koruma, siber güvenlik birimleri oluşturmuş durumda ve gelen bu saldırılar başarıyla bertaraf edilmekte. Burada geleceğin güvenliği, siber güvenliğin yerini özellikle vurgulamadan geçmemek lazım.
Evet.
Burada müsaadenizle ben İstanbul Güvenlik Konferansı'nın ana temasına tekrardan dönüş yapıyorum ve hocamızın altını çizdiği üzere bölgesel ve dünyada diğer bölgelerde meydana gelen halk ayaklanmaları, kitlesel eylemleri özellikle vurgulamak istiyorum. Irak Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Hatem Abdülkerim Ali'nin de katılım sağladığı bu konferansa özellikle vurguladığı bir şey vardı. Evet, Irak'ta, Musul'da terör örgütü DAEŞ yenildi, ancak Irak'ta henüz istikrar sağlanamadı. Irak'ta etkili bir devlet mekanizması henüz oturtulamadı. Bu yüzdendir ki Irak'ta şu an mezhepsel bir eksende cereyan eden, ancak genelde Irak'ın bütünlüğü ilgilendiren bir sokak eylemleri, kitlesel şiddet eylemleri söz konusu. Türkiye'nin de bu konuda derin endişeleri, derin kaygıları var. Irak'ta ciddi bir dönüşüm süreci var ve bu dönüşüm süreci oldukça sancılı geçiyor. Bunu da belirtmek lazım. Öte taraftan biraz daha bizi daha derinden etkilendiren bir olay vardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Ayşegül Baybars İstanbul Güvenlik Konferansı'nın konuydu. Ve Sayın Baybars bunun önemini özellikle vurguladı. Türkiye'nin garantörlüğü olmadan Kuzey Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de bir barış, bir enerji güvenliği, güvenli bir enerji arzı sağlanması mümkün değil.
Şimdi,
Türkiye'nin
evet,
buyurun hocam.
Bu güvenli arz noktasında Doğu Akdeniz'in son dönemde ABD, Yunanistan, Rum kesimi, İsrail, Mısır, Lübnan, hatta bunların etkileşimde bulunduğu bazı İtalya, Avrupa ülkeleriyle beraber yeni bir denge oluşturma istediklerini de biliyoruz. Yani biraz önce KKTC İçişleri Bakanımızın da aslında hassasiyetle üstünde durdu. Orada çok değerli hocaların da üstünde durduğu, aslında başlangıçta söylediğimiz bu Akdeniz'de oluşan güç boşluğunun yeni güçlerle Türkiye aleyhine doldurulma çabası konusundaki efendim atılan adımlar. Ve burada gönderilen mesaj işte bu adımları atanlara karşı. Türkiye 3 büyük tatbikatla bugün efendim tarzını ortaya koydu. Eğer beni çok fazla sıkıştırırsanız askeri güç kullanmaktan çekinmem tarzını diplomatik
mesajını
olarak da destekliyor.
Evet.
Bugün zaten bizim bölgede araştırma yapan sismik araştırma gemilerimiz, sondaj gemilerimiz hem denizaltı, hem denizüstü, hem de uçak platformlar tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güvencesi ve koruması altındadır. Bunu özellikle vurgulamak isteriz. Şu önemlidir: Doğu Akdeniz denklemi barış ve sulh yoluyla, barış yoluyla çözülmediği müddetçe ne Lübnan'da, ne Suriye'de, ne İran'da ne de bunların derinlerindeki alanlarda Filistin'de bu bölgede barışın sağlanması, istikrarın getirilmesi mümkün değildir. Doğu Akdeniz denkleminin Türkiye'nin garantilerinde barışçıl bir şekilde çözülmesi bölgeye gelecek barışın ve refahın temel adımıdır. Bunu evet. özellikle vurgulamak lazım. Bu noktada hocamın görüşlerini tekrarlar mahiyeti.
Yani şöyle ki Emine Hanım, önemli bir detay da var. Medeniyetler hep suların etrafında kurulmuş. Her akan suyun etrafında bir aslında büyük medeniyetler. Denizlerin etrafında kurulanlar çok ayrı. Ya bunların etkileşimleri çok önemli. Doğu Akdeniz eski deniz. En yaşlı deniz bu. En çok bilinen, trafiğe de konu olan deniz bu. Bugün petrol ve doğalgaz kaynaklarının çıkmasıyla beraber çok yeni bir boyutta yeniden ele alınan bir coğrafyadayız. Haliyle bu coğrafyadaki insanlar, yani Atlantik'ten gelen o zihniyet, birinci öncelikle Akdeniz, ikinci öncelikle Pasifik'e açılmak için ve hatta bu biraz önce söylediğimiz güç boşluklarını doldurup alternatif gücün merkezlerini engelleyerek alanda özellikle alternatif enerji kaynaklarını da ele geçirerek özellikle deniz rotalarını da özellikle kontrol altına almak maksadıyla burada. Yani bugün Çin'in derdi biliyorsunuz o demir ipek yolu projesiyle sahada bu domine edilmiş alanlarda kendisine yaşam alanı çizmek.
Cazibesi çok fazla.
Çok.
Bir kere öncelikle dediğiniz gibi suyun başında başlar hayat.
Evet.
Orada öncelikle medeniyetler kurulmuştur.
Evet.
Oradan sonra yayılmıştır.
Aynen.
Daha sonrasında elbette ki yeraltı kaynakları, petroller, tabii. zenginlikler. Yani cazibesi çok da fazla olunca dediğiniz gibi... çok kıymetli topraklar,
evet.
bereketli, verimli topraklar.
Evet.
Bu anlamda da bütün gözler ister istemez oluyor. Ama Sayın Cengiz Fırat Birgin'in de söylediği gibi uzlaşmazsak eğer çok ama çok gerçekten her anlamda
insanlık
yakınında ve uzağında olan birçok insan zarar görecek.
Evet. Biz Suriye'de, şimdi Cengiz Afrika'dan bahsetti.
Evet.
Sadece Afrika değil, Suriye pek çok ülkede aslında yardıma gönüllü olarak koşan bir milletiz. Bizim
evet.
kültürümüz, tarihimiz, inancımız bunu gerektiriyor. Bizim değerlerimiz bunu gerektiriyor. Biz büyük bir efendim kültür ve medeniyetin bugünkü temsilcileriyiz. Bunların sahaya koymuş oldukları iradeyle beraber biz şöyle bakamayız. En son açıklama yaptı Donald Trump. Dedi ki biz burada enerji için varız. Enerjinin başına dedi askerlerimizi koyduk. Biz bugüne kadar bir kez olsun enerjiden bahsetmedik. Biz sudan bahsettik. Niye? Karşı taraftaki insanların da bundan istifade etmesi için hakça bölüşümler 1980'li yıllardan beri devam eden biçimde sahada ortaya konulurken biz aslında gerçekten dünya barışına hizmet eden bir profilin temsilcisi olduk. Fakat karşımızda terör örgütleriyle iş tutan, enerjiye önceleyen, bir şekilde farklı noktalarda ittifaklar geliştirip itilaf devletleri gibi hareket eden bir efendim şey.
Kendi alanını hep evet. korumaya alan.
Yani böyle bir durum var. Böyle bir dünyanın olmayacağını bakın. Şimdi Avrupa bu teröristlerin binlerce insan terör örgütüne katılıp geriye dönmesinden korkuyorlar. İade edeceğiz almıyorlar. Sınır dışı ediyoruz ara bölgede bırakıyorlar. Yani bu o kadar kendilerini önceleyen bir tavır ki. Yani o kadar kendilerine özgü böyle bencilce bir yaklaşım içerisinde dünya barışını oluşturmayı bekliyorlar ki ondan sonra Donald Trump NATO'ya aidatlarınızı ödemediniz artık bunun gereğini yapın deyince hemen Macron başlıyor NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir diyor. Ya sizin menfaatlerinizle kesişmeyen bir hadise gerçekleştiği için onu öldürdünüz aklınızda. Şimdi yeni yönelimler içerisine girmeye gayret ediyorsunuz.
Yeni dünya diyoruz, yeni ekonomi diyoruz, gelişmeler diyoruz.
Aynen, bütün yaptıklarını tüm dünya seyrediyor ve kaydediyor. Tarih bunların hepsini yazdı, yazmaya devam ediyor Emine Hanım. Biz buralarda hiç olmayacağız, yüzyıllar sonra insanlar oturup bunları okuyacaklar. Ya böyle mi olmuş diyecekler, öyle mi bakalım?
Şimdi şöyle bir şey var, bölge halkı kimin ne amaçla bölgede olduğunu gayet iyi biliyor. Bizim konferansta gözlemlediğimiz şuydu. Libya'dan, Lübnan'dan önemli profesörler, önemli bilim insanları vardı ve bu profesörler, bu bilim insanları Türkiye'nin bölgedeki varlığının tamamen barışçıl, enerji güvenliği, enerji arzı güvenliği noktasında olduğunu biliyorlar. Biz hiçbir zaman bölgedeki enerjinin hamiliğini üstlenmedik. Biz hiçbir zaman bölgedeki enerjinin sahibi biziz yaklaşımını benimsemedik. Biz sadece dedik ki burada bir kaynak var. Bu kaynak barışçıl yollarla uygun bir uzlaşmayla çıkarılsın. eşit bir şekilde dağıtılsın ve bu kaynaktan bölge faydalansın.
Uluslararası bir hukuk,
uluslararası
düzeninde
hukuk bağlamında, tabii ki.
En azından çözümlensin teklifi yapıldı. Bu... Şimdi bana program yapımcımız Ayşe Budakoğlu Şahin hareket ediyor. Artık birazcık toparlayalım diyor. Çünkü saatler su gibi aktı geçti, evet. Ki bugün biraz erken başladık söyleşimizi. Evet. Öyle olmasına rağmen hala çok söylenecek söz, evet, var elbette ki, ama yine virgül
ama
koyacağız.
Ama bunda sizin de katkınız var. Çok önemli ölçüde Mine Hanım. Yani bu akışı böyle hızlandırıyorsunuz. Biz evet akıyoruz ama siz hızlandırıyorsunuz. Yani.
Hızlandırmak gerekiyor çünkü.
Çok güzel böyle bizi farklı bir böyle ses tonunuzla yaklaşımınızla farklı bir noktaya getiriyor. Çok teşekkür ediyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz. Saatlerimiz 12.17'yi gösteriyor. Toparlamak için son kez Murat Hocam'a ve Cengiz Fırat'a sözü bırakacağım. Son, evet, mesajlarınızı almak istiyoruz.
Şimdi iktisadi ve küresel tahakküm bir şekilde biraz önce Cengiz'in de bırakmış olduğu noktadan aslında kendini artık açık açık gösteriyor. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bu coğrafya içerisinde bu tahakküme insanlığın yanında yer alarak cevap vermeye gayret ediyor. Biz insancıl, barışsever ve aynı zamanda iyi duygularla komşularına, dünyaya yaklaşan bir ülkeyiz. Onun için ki bizimle beraber olanlar tarihte gösteriyor ki kazandılar. Bize karşı duranlar, bizimle beraber farklı noktalarda bulunanların da akıbetlerinin çok da arzu edildiği üzere olmadığını görüyoruz. Eski bir yüzyıl önceki efendim yaklaşımların tamamını yerini farklı etkileşimlere bırakmıştır. Gelecek tarih ve talih bizden yanadır. Bölgenin lider ülkesi olmaya ve bununla ilgili barışçıl çabalarımızı sürdürmeye de devam edeceğimizi herkes görüyor.
Evet, sevgili Cengiz, senden de alalım.
Şu bir gerçek, bölgede oluşturulmaya çalışılan yeni düzen Türkiye dışında oluşturulmaya çalışıyor. Ancak herkes şunu bilmelidir ki Türkiye'nin iradesi, Türkiye'nin varlığı olmadan oluşturulmaya çalışılan sistem çok kısa bir vade içerisinde çöker. Bunu herkes biliyor. Bütün bilim insanları, bütün araştırmacılar bunu biliyor. Artık dünyanın diğer büyük devletlerinin bölgeye müdahalelerinde Türkiye'nin varlığını göz önüne almaları gerek. Yeni kurulacak sistem içerisinde Türkiye'nin önemli rolünü artık kabullenmeleri gerek diyorum. Teşekkür ediyorum.
Evet, ben de çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyicilerimiz, gerçekten çok çabucak geçti zaman. 2019 İstanbul Güvenlik Konferansı ile ilgili görüşlerini Güney Güvenlik Okulu Başkanı Sayın Cengiz Fırat Birgin bizlerle paylaştı ve Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Doçent Doktor Sayın Murat Koç yine çok değerli görüşlerini bizlerle paylaştı. Çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ederiz.
Tekrar görüşmek dileğiyle.
Herkese çok selamlar.